Ayrım 46, sayfa 641. 4. Gayumi ilçesinde devriye gezer gibi 50 kere sahne alan Kuşçuhan, 2 ay sonra bizim eve geri döndü. Kuşçuhan'ın ateşi yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. İnsanlar ona daha fazla soru sormaya başlamış ve sorular onun gittikçe daha tuhaf deneyimler hakkında konuşmasına yol açmıştı. İnsanların kafasında başka sorular da oluşuyordu. Olabilir mi? Nasıl bu kadar çok tuhaf şey yaşamış olabilir? Dağda 15 yıl mı kalmıştı? Kuşçuhan gülerek, ananı sikeyim, ayakta konuştuğumda belim ağrımıyor. 15 yıl dudaklarını dokundurup geçti gitti. Ay, oysa ben yıl yıl, ay ay, gün gün, dakika dakika yaşamak istiyordum. Hepiniz taşaklı adamlarsınız. Gidip bir 5 yıl kalın da göreyim sizi dedi. 15 yıl gerçekten kaynadı gitti. O kadar tuhaf olay, ayıyla kapışması, kurtla konuşması. Gerçekten olabilir mi bunlar? Kuşçuhan, ananı sikeyim, tamam. Ne ayıyla kapıştım ne de kurtlarla konuştum. Ama sorarım size, bunları yapmadıysam Japon dağlarının sık ormanlarında 15 yıl boyunca ne yaptım sanıyorsunuz dedi öfkeyle. Kuşçuhan 2 ay önce bizim eve ilk adım attığı sırada ödümü patlattı. Kuş perisi hakkında belli belirsiz bir şeyler hatırlıyordum ama hatırladığım şey onunla dilsiz arasında geçen romantik aşk ilişkisiydi. Bunun yanı sıra uçurumdan atladığını da hatırlıyorum ama onun böyle garip bir nişanlısı olduğuna dair hiçbir anım yok. Ben yana kayıp onun avluya girmesine izin verirken Shangguan Lady beline doladığı beyaz bir çarşafla belden yukarısı çıplak bir şekilde avluya koşturdu. Dilsiz pencereden yumruğuyla açtığı delikten belden yukarısını çıkarıp soyun soyun diye bağırıyordu. Shangguan Lady ağlayarak yere düştü. Belden aşağısından akan kan beyaz çarşafı kırmızıya buladı. Shangguan Lady Kuşçuhan'ın karşısına ilk kez işte böyle bir halde yarı çıplak işkence edilmiş ve bacaklarından kan damlayarak çıkıverdi. Lady avluda bir yabancının olduğunu fark ettiğinde çarşafı telaşla vücuduna doladı. Kan da onun o küçük ayaklarından süzülüp yere akmaya başladı. Annem önünde güttüğü bir keçi ve kolundan çekiştirdiği 8. ablamla birlikte avluya girdi. Büyük ablamın bu çirkin görüntüsünü gördüğünde pek şaşırmadı ama Kuşçuhan'ı görür görmez kıç üstü yere oturdu. Annem daha sonra bu olacakları önceden bildiğini söyledi bana. Borçlar ödenecekti, 15 yıl önce yediğimiz o kuşların borcu şimdi faiziyle birlikte geri ödenecekti. Shangguan ailesinin en büyük kızlarını feda ederek kazandıkları servet ve rütbe, Kuşçuhan'ın gelişiyle birlikte sonlanacaktı. Annem bütün bu olacakları bilmesine rağmen Kuşçuhan'ı en muhteşem yemeklerle ağırladı. Bu cennetten düşmüş garip kuş bizim avluya oturmuş, iki el alışkanlıkla apış arasındaki şeye değip gitmişti. Boş gözlerle sobanın başında bir şeylerle meşgul olan anneme ve Shangguan Lady'ye bakıyordu. Lady, Kuşçuhan'ın tuhaf deneyimlerinden o kadar etkilenmişti ki, geçici bir sürede olsa Dilsiz'in kendine çektirdiği acıları unutuverdi. Dilsiz avluya çıkıp kışkırtan bakışlarla Kuşçuhan'ı süzdü. Kuşçuhan yemek masasında elinde yemek çubuklarıyla kala kaldı. Ne yapsa da şu tavuk etini bir türlü tutamıyordu. Annem çubukları onun elinden alıp elle yemesini işaret etti. Kuşçu başını kaldırıp anneme bakarak "O benim karım." dedi. Annem açgözlü bir tavırla bir tavuk kafasını kemiren Dilsiz'e nefretle baktı. Annem "O yuvadan uçtu." dedi. Annemin doğuştan gelen nezaketi Kuşçuhan'ın bizim evde kalma ricasına reddedemedi. Bölge şefi ve kamu işleri bürosu başkanının da zorlamaları oldu elbette. Artık dönecek bir evi bile yok. Cehennemden kaçmayı başarabilmiş bir adamın bütün istekleri yerine getirilmeli. Her ne? Annem kamu işleri bürosu başkanının konuşmasını bölüp daha fazla konuşmanıza gerek yok. Birkaç adam gönderin de batı kanadındaki odayı onun için adam edelim dedi. Efsanevi kahraman Kuşçuhan işte bu şekilde bizim evin batı kanadındaki o iki göz olan ve bir zamanlar kuş perisinin kullandığı bölüme yerleşti. Annem tozlu kirişlerin üzerindeki artık böcek yeniği olmuş olan kuş perisi tasvirini alıp kuzey duvarına astı. Raporunu sunduktan sonra eve dönen Kuşçuhan resmi görünce "Karımı kim öldürdüğünü biliyorum. Önünde sonunda intikamını alacağım." dedi. Büyük ablamla Kuşçuhan arasında gelişen sıra dışı aşk hikayesi bataklıkta yetişen haşhaşlara benziyordu. Zehirliydi ama aynı zamanda delicesine güzeldi de. O günün öylesi Dilsiz kooperatifte içki almaya gitti. Ablam şeftali ağacının altına çömelmiş iç çamaşırı yıkıyordu. Annemse kangın üzerine oturmuş horoz tüylerinden toz fırçası yapıyordu. Birden avlu kapısının açıldığını duydu. Kuşçuhan iyileşip eski işine kuş avlanmaya geri dönmüştü. İşaret parmağının üzerine tünemiş çok güzel tüyleri olan küçük bir kuşla birlikte hafif ama hızlı adımlarla avluya girdi. Şeftali ağacının altına gidip Lady'nin boynunu süzdü. Küçük kuş kendini vererek şakıyordu. Şarkı söylerken kanatlarındaki ve boynundaki tüyler titreyip kıvarıyordu. Kuşun sesi sayısız pike ve dönüş yapıp kadınların en hassas ve en duygusal yerlerine dokunuyordu. Annemin içine derin bir suçluluk duygusu yerleşti. Bu kuş, kuşçu hanın ağrı ve acıların vücut bulmuş haliydi. Annem, Lady'nin başını yavaş yavaş kaldırıp kuşun kan kırmızısı muhteşem göğsüne ve o susam büyüklüğünde insanı hüzünlendiren kapkara gözlerine baktı. Annem, Lady'nin yüzünün kızardığını ve gözlerinin dolduğunu gördü. Annem kendini en çok korkulan şeyin gerçekleşeceğini biliyordu. Tutkuyla şarkı söyleyen kuşun sesi o ağır perdeyi çoktan aralamaya başlamıştı. Bunu durduracak hiçbir gücü yoktu çünkü. Şanguan kızların içinde erkeklere karşı bir şey filizlenmeye görsün. Bir at sürüsü bile gelse olayları tersine çeviremeyeceklerini çok iyi biliyordu annem. Çaresizlik içinde gözlerini kapadı. Şanguan Lady çok etkilenmişti. Elleri hala köpük içindeyken yavaş yavaş ayağa kalktı. O ceviz kadar kuştan bu kadar büyüleyici bir ses çıkmasına çok şaşırdı. Bundan daha da önemlisi o küçük kuşun kendine gizemli bir mesaj ilettiğini hissediyordu. Ay ışığı altında gölgede süzülen mor bir Nilüfer'in heyecanı ve korkuşluğunu çağrıştıran belli belirsiz bir günaha davet de taşıyordu. Bu günaha çok direndi. Ayağa kalktığında içeriye gitmek istedi ama kıpırdayamadı. Ayakları sanki yere kök salmıştı. Elleri ve kolları da sanki kendi özgürlüklerini ilan etmiş gibi o küçük kuşa doğru uzadılar kendiliğinden. Kuşçanın elinin bir hareketiyle kuş Lady'nin başına kondu. Kuşun o küçük ve ince pençelerini kafa derisinin içinde hissetti. Kuşun o cıvıcıvı sesi de doğruca beyninin içine giriyordu. Kuşçanın o nazik, endişeli, babacan ve güzel, büyük gözlerine bakınca güçlü bir haksızlığa uğramışlık duygusunun içinde boğuldu. Kuşçuhan ona başını sallayıp doğu kanadındaki odaya doğru seyirtti. O küçük kuş da Lady'nin tepesinden havalanıp Kuşçuhan'la birlikte odanın içine giriverdi. Abla orada öyle şaşkınca dururken annemin kangın üzerinden ona seslendiği duyuldu. Ardına bakmayıp hiç utanmadan ağlayarak doğu kanadındaki odaya giriverdi. Kuşçuhan onu orada bir ayıyı bile kucaklamış olan güçlü kollarını açmış bir halde bekliyordu. Ablamın gözyaşları kuşçunun göğsünü ıslattı. Ablam onu dövebileceğini sanıp vurmaya başladı. Kuşçuhan ise o koca elleriyle onun sıska omuzlarını ve göçmüş omurgasını okşuyordu. Bu sırada o küçük kuş, kuş beresinin resmi önünde duran sunağın üzerine çömelip heyecanla cıvıldamaya başladı. Kuşun o minik gagasından kan damlalarını andıran yıldızcıklar döküldü. Lady sakince elbisesini çıkarıp dilsizin vücudunda yaptığı yara izlerini göstererek ''Kuşçuhan, kuşçuhan, iyice bak. Kız kardeşimi öldürdü, şimdi de beni öldürecek. Bittim ben, beni mahvetti.'' diye öfkeyle ağladı. Sonra kendini onun yatağına bırakıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Kuşçuhan bir kadının vücuduna hayatında ilk kez böylesine ayrıntılı bir şekilde bakıyordu. Kadına bu şimdiye kadar talihsizliğinden ötürü bir türlü deneyimleme fırsatı bulamadığı olağanüstü şeye bakarken yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Bu şimdiye kadar gördüğü en güzel şeydi. Lady'nin ince ve uzun bacakları, yuvarlak ve geniş kalçaları, yorganın üzerine bastırdığı memeleri, ince belinin üzerinde kendiliğinden oluşan çukuru ve yüzünden bile daha hassas olan o narin, yeşim taşı parlaklığındaki beyaz cildi. Üzerindeki yara izlerine rağmen. Kuşçuhan'ın gözlerini sıcak gözyaşlarına boğdu. 15 yıldır işkence altında bastırdığı gençlik tutkusu yavaş yavaş yeniden alevlenmeye başladı. Dizleri çözüldü. Lady'nin yanına diz çöktü. Alev alev yanan ve titreyen dudaklarla Lady'nin ayağının altındaki o pürüzsüz deriyi öpüverdi. Lady ayaklarının altında mavi kıvılcımların çıktığını hissediyordu. Bu kıvılcımlar ayağından sıçrayıp göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede tüm vücuduna yayıldı. Tüm vücudu gerildi, gerildi. Sonra birden setin ağzındaki sular gibi rahatladı. Sonra sırt üstü dönüp iki bacağını ayırdı. Vücudunu hafifçe kaldırıp kollarını Kuşçuhan'ın boynuna dolayıverdi. O deneyimli dudaklarıyla hala bir çocuk sayılan Kuşçuhan'ınkilere rehberlik etti. Lady deli gibi öpüşmelerini kesip soluk sola, ''O dilsiz piçi, o yarım hayaleti öldürmeni istiyorum. Onun çürümesini istiyorum, gözlerini kargaların yemesini istiyorum.'' dedi. Onlar böyle tutku dolu çığlıklar atarken annem kapıyı sertçe çekip avluya çıktı. Eline artık ne kadar vurarsanız da yamulacak bir yeri kalmamış olan metal bir çanak alıp onların seslerini bastırmak için çanağı vurmaya başladı. O sıralar ilk ve ortaokul öğrencileri hutonglarda hurda toplamaya çıkıyorlardı. hane hane gezip hurdaya çıkmış ne varsa toplayıp eritme fırınlarına götürüyorlardı. Kapkacak, spatula, balta, kapı mandalı, kadınların dikiş dikerken kullandıkları yüksük ve hatta öküzlerin burunlarına takılan halkaları bile topluyorlardı. Ama bizim hep ünlü savaş kahramanı Lisi Sun ve efsanevi kahraman Kuşçu Han'a sahip olduğundan ötürü metal ev eşyalarımızın hepsini koruyabilmiştik. Annem Laidi ve Kuşçu Han'ın aşk yapmasının bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Dilsiz'in Laidi'ye yaptığı işkencelerden ötürü annem ablama karşı empati besliyor ve kendini suçlu hissediyordu. Kuşçu Han'ı da çektiği acılardan ötürü sempati duyuyor ve 15 yıl önceki o leziz kuşlar için kendini ona borçlu hissediyordu. Aynı zamanda 3. kızı Shangguan Lingdi'nin aziz anısına duyduğu saygıyla annem kendi bile farkında olmadan birden Laidi ve Kuşçu Han'ın yasak aşkının koruyucusu oluvermişti. Annem bu olayın yol açacağı trajik sonuçları önceden sezmesine rağmen bu sonucu biraz daha geciktirmek için barını yoğunu ortaya koyuyordu. Ama şöyle bir gerçek vardı. Kuşçu Han gibi bir adam bir kere bir kadının tutkusunu ve sevgisini tattıktan sonra yeryüzünde onu tutabilecek hiçbir güç kalmamıştı artık. O dağlarda 15 yıl yabani hayvan gibi yaşamış bir adamdı. O yaşam ve ölüm arasındaki salıncakta 15 yılın her günü sallanıp durmuş bir adamdı. Dilsiz gibi yarım bir adamın onun gözünde bir kalas kadar bile değeri yoktu. Sha Yueleng, Sima Ku ve Dilsiz Sun gibi birbirinden farklı üç erkekle deneyimleri olan, savaşı, zenginliği ve ünü tatmış, Sima Ku ile cinsel doyumunun doruk noktalarına çıkıp Dilsiz Sun'la da cinsel istismarın diplerine kadar vurmuş Laidi gibi bir kadın içinse Kuşçu Han tam bir doyum sunuyordu. Kuşçu Han'ın derinden bir minnettarlıkla dokunması Laidi'ye baba sevgisi yaşatıyordu. Kuşçu Han'ın cinsellik hakkındaki kara cahilliği Laidi'ye deneyimlerini lütfeden bir akıl hocasının hazını yaşatıyordu. Kuşçu Han'ın yasak meyveyi tadarkenki aşk gözlülüğü ve bitmek bilmez iştahı Laidi'yi doyuma ulaştırmış ve bu doyumda bir şekilde Dilsiz'den intikam almanın da hazını yaşamıştı. Bu yüzden bu ikisi ne zaman sevişseler her seferinde sıcak gözyaşlarına ve hıçkırıklara boğuluyorlardı. Şehvetin esamesi bile okunmuyordu. Her birleşmeleri insanlık onuru ve trajediyle doluydu. Aşk yaptıklarında kalpleri söylenmemiş sözlerle dolup taşıyordu. Dilsiz, boynuna asılı bir içki şişesiyle kalabalık sokaklarda sallana sallana geziyordu. Sokaktan bir toz bulutu havalandı. Bir grup işçi, içi kahverengi demir cevheri dolu olan el arabalarını doğudan batıya doğru itmekle meşguldü. Bir başka grup işçi ise aynı renkte cevheri batıdan doğuya doğru götürüyordu. Dilsiz, iki işçi grubunun arasına sıçrayıp ileriye doğru atıldı. İşte size büyük atalım. Bütün işçiler durup onun göğsüne iliştirilmiş parlak altın madalyaya saygıyla bakarak geçmesi için yol verdiler. Bu hareketleri Dilsiz'i çok memnun etti. İşçilerin sadece karşılarına kadar gelmesine rağmen aralarında ruhu en yükseklerde olan oydu. Dilsiz o andan itibaren günlerin çoğunu sokaklarda geçirmeye başladı. Dokağın doğu ucunda da batı ucuna kadar zıplıyor, arada durup içkisinden birkaç yudum aldıktan sonra daha da yükseklerde bir ruh haliyle sokağı bu kez de batıdan doğuya doğru kat ediyordu. Dilsiz işte böyle kendi büyük atılımını sokaklarda gerçekleştirdiği sırada Shangguan Laidi ve Kuşçu Han da kendi büyük atılımlarını yerde veya kangın üzerinde gerçekleştiriyorlardı. Dilsiz'in üstü başı toz ve kiri içinde kalırken yürümek için kullandığı taburelerin ayakları da bir parmak kısalıverdi. Kıçındaki lastikte de büyük bir delik açıldı. Eritme ocaklarını yakmak için köydeki bütün ağaçlar kesildi ve bütün tarlaların üzerini kalın bir duman tabakası kapladı. Shangguan Yintong ise serçelerin kökünü kazıyan muharebe takımının içine düşmüştü. Elinde ucuna kırmızı bir bez bağlı olan bambu bir direk tutup gong çalarak serçelerin peşinde Goen ve Kuzeydoğu bucağının o köyünden bu köyüne koşturuyordu. Görevi serçeleri yiyecek bir şey ya da konacak bir yer bulamadan yorgunluk ve açlıktan taş gibi pat diye sokaklara düşürmekti. Kara sevdası çeşitli uyarıcı faktörlerin altında iyileşmişti. Anne sütüne bağlılığından ötürü oluşan iştahsızlığı da yenmişti. Ama itibarı büyük ölçüde azalmıştı. O çok sevdiği Rusça öğretmeni Huolina sağcı ilan edilip Dalan şehrinin 2,5 kilometre uzaklığında kurulan Taşkın Ejderha Nehri İş Gücü Reform Çiftliğine gönderilmişti. Sokakta Dilsiz'i gördü. Dilsiz de onu görmüştü. Birbirlerine basit bir selam çakıp ikisi de kendi yoluna devam etti. Bu boğucu her yeri alevlerin sardığı karnaval mevsimi fazla uzun sürmedi. Karnaval havası gittikten sonra Gaoyemi Kuzeydoğu bucağı perişanlığın hüküm sürdüğü yeni bir döneme girdi. Yağmurun çiselediği bir sonbahar sabahı havan topları taşıyan 12 kamyon Güneydoğu'daki dar toprak yoldan gümbürdeyerek Dalan şehrine girdi. kamyonlar köye girerken dilsiz, ıslak sokakta kendi başına sıçrayıp duruyordu. Son günlerde sıçrayıp dururken neredeyse bütün gücünü kullanmıştı. Şimdi ise pek bir isteksiz görünüyordu. Gözlerinin feri sönmüştü. Bacaksız vücudu sürekli içki içmekten iyice şişmişti. Topçu birliğinin gelişiyle yeniden canını verdi. Uygunsuz bir hareketle sokağın ortasına gelip konvoyun önünü kesti. Kamyonlar birbiri ardına durdu. Kamyonların üzerindeki askerler çiseleyen yağmurun altında gözlerini kırpıştırarak bu tuhaf yarım adama baka kaldılar. Öndeki kamyonun sürücü kabininden aşağıya belinde silah asılı olan bir subay inip ''Seni aptal piç, yeterince yaşadın galiba'' diye öfkeyle sövdü. Gerçekten de inanılmazdı, yol çok kaygandı. Dilsiz'in boyu kısa, kamyonların tekerlekleri uzundu. Dilsiz sürücünün görüş alanından bile değil sokağa sıçradı. Dilsiz sürücünün görüş alanında bile değildi sokağa sıçradığında. Sürücü sokakta sıçrayan sarı bir gölge görür gibi olmuş ve hemen frene basmıştı ama kamyonun ön tamponu Dilsiz'in o geniş kare şeklindeki alnına çarpmıştı işte. Başı kanamamıştı ama alnında hemen yumurta büyüklüğünde mor bir şişlik oluşmuştu. Subay sövmeye devam edecekti ki Dilsiz'in gözlerindeki o yırtıcı bir kuşu andıran bakışları görünce kendini tuttu. Gözleri birden Dilsiz'in yırtık pırtık üniformasının önüne iliştirilmiş madalyaya kaydı. Bacaklarını hazır olduğu birleştirip saygıyla eğilerek ''Özür dilerim beyefendi, beni mazur görün.'' dedi yüksek sesle. Dilsiz'in memnuniyeti birden tavan yaptı. Kenara çekilip yolu açtı. Kamyonlar havan toplarıyla birlikte ağır ağır yola koyuldu. Kamyonun üstündeki askerler yanından geçerken Dilsiz'i selamladılar. O da hemen elini kaldırıp yumuşak kepinin ucuna dokundu parmak uçlarıyla. Kamyonlar arkalarında iyice çiğnenmiş bir yol bırakarak gitti. Kuzeydoğu rüzgarı fır fır esince yağmur yana doğru eğildi. Sokak soğuk bir sis tabakasıyla kaplandı. Hayatta kalan birkaç serçe yağmurun arasındaki boşluklarda uçuştu. Yağmurdan sırılsıklam olmuş birkaç köpek sokağın kenarındaki bir propaganda çadırının altında Dilsiz'in hareketlerinden büyülenmiş bir şekilde ona bakıyorlardı. Topçu birliğinin geçişi karnaval mevsiminin sonunun geldiğini işaret ediyordu. Dilsiz başını eğip üzgün bir halde eve döndü. Tam da her zaman yaptığı gibi elindeki küçük taburelerle kapıyı çalacakken kapı kendiliğinden açılıverdi. Üstelik kapının çok farklı bir netlikte gıcırdadığını duydu. Şimdiye kadar neredeyse sessiz bir dünyanın içinde yaşadığından Kuşcahan ve Laidi zina işlediklerini uzun bir süre ondan gizleyebilmişlerdi. Aylardır günün her dakikasını dışarıda, sokakta eritme fırınlarının yanında geçiriyordu. Eve döndüğünde öyle yorgun oluyordu ki hemen ölü bir köpek gibi uykuya dalıyordu. Gün aydınlandığında kendini yine sokağa atıyor, Laidi'ye hemen hemen hiç vakit ayırmıyordu. Ve bu Kuşcahan'la Laidi'nin son birkaç aydır işlediği zinayı hala fark edememesinin en büyük nedeniydi. Dilsiz'in duyma yetisini yeniden kazanması başını o kamyonun ön tamponuna çarpmasına bağlanabilir. Bu çarpma duymasını engelleyen neyse işte yok etmişti onu artık. Kapının gıcırdaması onu hayrete düşürmüştü. Ardından yağmurun yapraklara düşerken çıkardığı fıtırtıyı ve Şanguanlu'nun horlamasını duydu. Annem görevini ihmal edip kapıyı kilitlemeyi unutmuştu. Onu en çok hayrete düşüren de Şanguan Leydi'nin doğu kanadındaki odadan gelen acı ve zevk içeren iniltileriydi. Burnunu bir tazı gibi seyirtip Şanguan Leydi'nin bir istirici diye andıran kokusunu aldı. Sonra uçarcasına doğu kanadındaki odaya fırladı. Avludaki su birikintileri kıçındaki kauçuk minlerde açılmış deliklerden içeri girince ıslanan kıçı sanki iğne yemiş gibi soğuk soğuk yandı. Odanın kapısı pişkin bir tavırla açık bırakılmıştı. İçeride bir mum yanıyordu. Kuş perisinin gözleri resmin üzerinde soğuk soğuk parlıyordu. Bir bakışta Kuşcağın üzeri siyah kıllarla kaplı, uzun, sağlam ve gıpta edilecek iki bacağını gördü. Kuşcağın'ın kıçı durmadan inip kalkıyordu. Onun önünde Laidi'nin yukarıya doğru kaldırdığı kalçaları vardı. Memeleri sarkmış ve sallanıyordu. O darmadağınık siyah saçları Kuşcağın'ın yastığının üzerine dağılmış, elleriyle çarşafa sıkıca tutulmuştu. Dilsiz'i tahrik eden bu güçlü iniltiler işte o darmadağınık siyah saçların içinden geliyordu. Yeşil taşı yeşili bir alevin güm diye patlayarak öndeki her şeyi birden aydınlattığını hissetti. Yaralı bir hayvan gibi uludu. Elindeki taburelerden birini fırlattı. Tabure Kuşcağın omzunu sıyırıp duvara çarptı. Oradan da Şanguan Leydi'nin yanağını sekti. Diğer tabureyi de fırlattı. Bu sefer Kuşcağın'ın kıçını vurdu. Kuşcağın ardına dönüp yağmurda ıslanmış ve soğuktan titreyen dizisine öfkeyle baktı. Kuşcağın'ın yüzünde gururlu bir gülümseme belirdi. Şanguan Leydi birden vücudunu düzleştirdi. Kangun üzerinde soluk soluğa yatarken yorganı üzerine çekip vücudunu örttü. Dilsiz piç, Bizi gördüysen gördün. Ne olmuş diye küfretti Laide kankta oturmaya çalışırken. Dilsiz iki elini yere koydu. Dev bir kurbağa gibi ilk sıçrayışta kapının eşiğinden atladı. İkinci sıçrayışında kuşçanın ayaklarının dibine vardı. Dilsiz taş gibi sert koca kafasıyla öne doğru atılınca kuşçanın iki eli az önce muhteşem bir performans göstermiş olan hala kalkık olan organını korumak için kasıklarına uzandı. Kuşçan acı bir çığlık atarak eğiliverdi. Yüzünü birden boncuk boncuk sarı ter damlaları kapladı. Dilsiz bu kez daha vahşi bir şekilde saldırdı. Bir ahtapotun vantuzlarını andıran aşırı gelişmiş kollarıyla kuşçağının omuzlarına bastırıp o kalın nasır tutmuş demir gibi sert vücudundaki tüm gücün beden bulduğu koca elleriyle kuşçağının boğazına iyice yapıştı. Kuşçağının gevşeyen vücudu yere yığıldı. Ağzı korkuyla çarpıldı. Gözleri yuvalarında döndü, sadece gözünün akı görünüyordu. Paniğin ardından kendine gelen Şanguan Lady yastığın yanındaki tabureyi alıp kanktan çırılçıplak aşağıya atladı. İlk işi tabureyle Dilsiz'in kollarına vurmak oldu ama sanki bir kütüye vurmaktan farksızdı yaptı. Ardından tabureyi Dilsiz'in kafasına geçirdi. Sanki olgun bir karpuza vuruluyormuş gibi tok sesler çıktı kafadan. Sonra tabureyi atıp kapının meşe ağacından yapılmış olan ağır sürgüsünü kaldırdı. Kendi etrafında bir tur atıp sürgüyü Dilsiz'in kafasına geçirdi. Dilsiz'in inlediğini duydu ama vücudu hala eski duruşunu koruyordu. Sürgüyü bir kez daha vurduğunda Dilsiz Kuşçağ'ın boğazını bıraktı. Bir süre titredikten sonra yere serildi. Kuşçağ'ın da hemen ardından onun üzerine düşüverdi. Annem kavganın sesine uyandı. Annem kapının ağzına geldiğinde kavga çoktan bitmişti ve sonuç gün gibi ortadaydı. Kapının kasasına dayanmış olan Lady'nin çıplak ve halsiz vücuduna baktı üzgünce. Şanguan Lady elindeki kapı sürgüsünü atıp deli gibi bakışlarla avluya çıktı. Yağmurun gri okları vücuduna vuruyordu. Gözyaşını andıran yağmur damlaları çıplak vücudundan uçarcasına aşağı doğru kayıyordu. Çirkin ayaklarıyla yerdeki çamurlu su birikintilerinden sular sıçratıyordu. Yerdeki bir leğenin yanına çömelip şap şap diye ellerini yıkadı. Annem eğilip kuşçağını Dilsiz'in üzerinden kaldırdı. Ellerini onun koltuk altından geçirip kangın üzerine sürükledi. Yorganı kaldırıp kuşçağının çıplak vücudunu tiksinerek örttü. Onun acı içinde inlediğini duyunca bu tuhaf kahramanın ölüm tehlikesini atlattığını anladı. Sonra geri dönüp bir pirinç çuvalı kaldırırmış gibi Dilsiz'i kaldırdı. Dilsiz'in burun deliklerinden mürekkep karasını andıran kara bir sıvı süzülüyordu. Elini Dilsiz'in burnuna götürüp nefes alışını kontrol ettikten sonra onu salıverdi. Dilsiz'in hala sıcak olan cesedi dimdik oturuyordu. Artık yere devrilmezdi bir daha. Annem parmağına bulaşan kanı duvara sildikten sonra aklı karmakarışık bir halde odasına dönüp üzerinde günlük kıyafetleriyle kangın üzerinde uzandı. Dilsiz'in hayatı boyunca yaptıkları annemin gözleri önünde bir bir canlandı. Dilsiz'in çocukken kardeşleriyle birlikte avlu duvarının üzerindeki deliklere ata biner gibi oturup kendilerini dünyanın efendileri sandıkları sahneyi düşününce kendini tutamayıp yüksek sesle gülüverdi. Avludaysa dayı da ellerini sabunluyordu. Ellerini tekrar tekrar yıkadı. Sabundan çıkan köpükler etrafını kapladı. Öğleden sonra kuşçağın bir eli boğazında bir eli apış arasında doğu kanadındaki odadan çıktı. Buz gibi soğumuş olan Lady'yi yerden kaldırıp sarıldı. Lady kollarını onun boynuna dolayıp aptal aptal kıkırdadı. Daha sonra elinde ağzına kadar kırmızı kağıtlar dolu bir leğen taşıyan kırmızı dudaklı, beyaz dişli gençten bir subay, bölge parti sekreteri eşliğinde Şanguanların avlusuna girdi. Avluda birkaç kez seslendiler ama kimseden cevap alamayınca doğruca annemin odasına girdiler. Teyzeciğim dedi, bölge parti sekreteri. Bu topçu birliğinin komutanı, komutan Song, buraya yoldaş Dilsiz Sun'a saygılarını sunmaya geldi. Özür dilerim teyzeciğim dedi komutan Song utangaç bir tavırla. Yoldaş Dilsiz Sun'a çarpan kamyon bizimkiydi. Annem kangun üzerinde oturup pozisyonuna geçip ne dedin sen dedi. Komutan Song bizim kamyon yol çok kaygandı yoldaş Dilsiz Sun'a çarpıp başında büyük bir yara açtı dedi. Annem yüksek sesle ağlayarak eve döndükten sonra biraz inleyip ölüverdi dedi. Genç komutanın yüzü korkudan kerece döndü. Neredeyse ağlayacak bir sesle, teyzeciğim, frene bastık ama yol çok kaygandı dedi. Adli tip cesedi incelemeye geldiğinde Şanguan Lady düzgünce giyinmiş ve elinde küçük bir borça taşıyordu. Anneme, ana ben gidiyorum, ne olacaksa olsun ama şu askerlerin suçu üstlenmesine dayanamam dedi. Annem, git de bir konuş istersen hakimle, antik çağlardan beri hamile bir kadının önce çocuğunu doğurmasını beklerler dedi. Şanguan Lady anlıyorum. Hatta hayatımda şimdiye kadar hiçbir şeyi bu kadar iyi anlamamıştım dedi. Annem çocuğuna ben bakarım dedi. Shang Wanli'ydi. Ana bu konuda hiç endişelenmiyorum dedi. Avluya çıkıp doğu kanadına doğru seslendi. İncelemenize gerek yok, onu ben öldürdüm. Önce o küçük taburelere vurdum, ardından kapının sürgüsüyle o sırada kuşçuğanın boğazını sıkıyordu. Kuşçuğan elinde bir dizi kuş ölüsüyle avluya girip, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Alt tarafı dünyadan bir yarım çöp torbası daha eksildi. Onu ben öldürdüm dedi. Polisler Shang Wanli'ydi ve kuşçuğanı kelepçeleyip götürdüler. 5 ay sonra bir kadın polis memuru gelip anneme hasta bir kedi yavrusu kadar sıska bir erkek çocuğunu uzatıp Shang Wanli'nin ertesi günü vurularak infaz edileceğini söyledi. Ailesi cesedi alabilirmiş ama almazlarsa ceset hastaneye gönderilip anatomi dersinde parçalarına ayrılacakmış. Kadın polis anneme ayrıca Kuşçuhan'ın da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Yakında cezasını çekmek üzere hapishaneye gönderilecekmiş. Gideceği yerse Goyme Kuzeydoğu bucağından binlerce kilometre uzakta olan Uygur Özerk bölgesindeki tarım havzasıymış. Ailesi nakilden önce son bir ziyarette bulunabilirmiş. O sıralar Shang Yintong okuldaki harçlara zarar verdiği için okuldan atılmıştı. Shazahua da hırsızlık yaptığı için tiyatro kumpanyasından atılıp eve dönmüştü. Annem cesedi alacağız dedi. Shazahua nene boş ver gitsin almayalım dedi. Annem başını sallayarak tamam büyük bir suç işlemiş olabilir. Bir kuşun hak ettiği de doğrudur ama öyle parçaları ayrılacak kadar iğrenç bir günah işlemedi o dedi. Shang Wanli'nin infazını izlemeye 10.000'den fazla insan geldi. İnfazın yapılacağı acılar köprüsünde bir kamyonetle getirildi. Suç ortağı Kuşçuhan da ona eşlik ediyordu. Kolluk kuvvetleri suçluların ağızlarından çıkabilecek herhangi bir son dakika saçmalığını engellemek için ikisinin ağzına da özel bir işkence yöntemiyle mühürlemişti. Shang Wanli vurulduktan çok kısa bir süre sonra Shang Wan ailesi Kuşçuhan'ın ölüm haberini bildiren bir rapor aldı. Hapishaneye nakli sırasında kaçmaya çalışırken bir trenin tekerlekleri altında ikiye bölünerek can vermişti. Ayrım sonu sayfa 655.